Herkese merhaba, Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Erkçay.
Ben Celil Sadık.
Celil, bugün fındık sesi geliyor olabilir.
Evet.
O yüzden kusura bakma. Onun sebebi şu: film kulübümüzden Esra Hanım sağ olsun Trabzon'dan bana ve sana peynir ve fındık yollamış. Sen tabii onları alamadın henüz.
Alamadım. Ankara. Onlar nerede abi?
Begüm'deler. O yüzden de inanılmaz lezzetli fındık. Biraz tuzlu. O yüzden susatıyor ama
severim.
Şu an Zoom'dan kayıt yapıyoruz. Ve beni görüyor fındık yerken Celil. Ama yapacak bir şey yok artık.
Neyse. Yani afiyet olsun.
Buradan da Esra Hanım'a tekrardan teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler Esra Hanım. Ben daha yemedim ama şu anda Kemal'in yüz ifadesini anladığım kadarıyla çok güzel.
Evet. Bugün ne konuşalım diye düşünürken iki konuda kaldık. İkisini de konuşacağız ama hangisini bugün konuşuruz diye düşünürken yalnızlığı konuşalım dedik.
Evet.
Tam da böyle sonbahar geliyor. Melankolinin mevsimi. O yüzden de güzel gider diye düşündük. Benim bir hikayem var. Yani daha öncesinde de aslında bu bir dergiye yazarken orada paylaştığım bir hikayeydi. Elliot Smith diye çok sevdiğim bir şarkıcı var. Ve bu genelde de film müzikleri yapıyor. Şimdi en ünlüsü de şudur. Royal Tenenbaums diye Wes Anderson'un bir filmi var. Ve oradaki karakter intihar etmeden önce bunun şarkısı çalıyor Celil. Needle in the Hay şarkı. Türkçe'ye çevirirsek de samanlıktaki iğne. Ve o filmle birlikte kim intihar fikri aklına gelse o şarkı geliyor. Şarkı da böyle biraz depresif. Şu anda da hatta dinleteyim. Some friend trying to cash some check. He's acting dumb. That's what you've come to expect. Needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay. Needle in the hay. Hikaye bu. Dediğim gibi çok önemli bir film. Royal Tenenbaums. Bizim karakterimiz intihar ediyor. İntihar ederken de. Daha doğrusu intihar teşebbüs ediyor. Daha sonrasında da bu sırada da arka planda bu şarkı çalıyor. Fakat aslında şarkı şunu anlatıyor Celil. Uyuşturucu arayan bir adama anlatıyor. Elliot Smith de bütün hayatı boyunca uyuşturucuyla problem yaşamış birisi. Ve sonrasında şöyle bir yorumu var. Yani benim bu şarkımın intiharla eşleşiyor olması beni çok mutsuz ediyor diyor. Ama asıl hikaye burada başlıyor. Film 2001 yapımı Celil ve Elliot Smith 2003 yılında intihar edip yaşamına son veriyor. Yani aslında bu kadar da intiharla eşleşen bir müzik yapması ve aslında onun intiharı anlatmıyor olması, ona rağmen 2 sene sonra intihar ediyor olması ironik. Ve adam şöyle bir şey, röportajlarını dinlediğiniz zaman yani bu dünyaya ait değilmiş gibi görüyorsunuz. Adam kötü bir ailesi ayrılmış, üvey babasından taciz görmüş, o yüzden böyle içine kapanık, kendini müzikte bulmuş. Sonrasında çok ünlü oluyor ama hep böyle bir... 97 yılında ilk Good Will Hunting filmini bilirsin can dostum.
Evet.
O filme bir müzik besteliyor ve Oscar aday gösteriliyor. Ve bu filmde de Oscar töreninde de şarkı söylemesi isteniyor. Celil, Oscar törenini izlesen o kadar oraya ait değil ki adam. Böyle saçlar dağınık, iğrenç bir beyaz takım elbise giymiş ve bir türlü uymuyor zaten. Şöhreti bulmasına rağmen de mesela American Beauty'ye de yine müzik besteliyor. Şöhreti bulmasına rağmen bir türlü o depresyondan kurtulamıyor. Amy Winehouse bilirsin. Amy Winehouse'un bir Belgrad konseri var. Hatta YouTube'dan izleyin. Kadın o kadar kafası güzel ki konseri veremiyor. Birinci beş, yani böyle bir ilk 5 dakikada zaten ayakta duramadığından dolayı konseri iptal ediyorlar. Benzer bir şey Elliot Smith de yaşıyor o dönemlerde. Şimdi bu hikayeden çıkışla, bu arada aslında hayat hikayesi çok daha dolu. Ben sadece satır başlarını geçtim. Bazı insanlar sanırım böyle bir şanssız doğuyorlar. Ve o genlerinde var depresif olan. Ben mesela hayatta depresif olamıyorum. İstesem de olamıyorum. Ama bazı insanlara da bakıyorum. Yani hayattaki o başlarına gelen çok ufak şeylerden bile böyle etkilenip hayatlarını karartabiliyorlar. Sen ne durum nasıl? Sen nasılsındır mesela? Depresif bir insan mısındır? Yoksa böyle şen şakrak mısındır? Hiçbir şekilde bir problem yaşamaz mısın?
Bilmiyorum, ben depresifim galiba ya. Böyle melankolik falan diyebilirim kendim için.
Aslında sevimli gözüküyorsun. Böyle bir herhalde Bilal yazıyorsun.
O yediğim fındıktan olabilir.
Normalde de şimdi.
Çok yeme o fındıktan ki.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Neredeyse birinci senemizi doldurmak üzereyiz podcast'te de.
Evet ya, bayağı zaman oldu.
36-37 bölüm falan. Yani seni tanıyorum az buçuk değil. Yani daha önce hiç dışarıda tanımıyor olsam da sadece şu podcast'ta neredeyse 35-36 saat seninle konuşmuşum. Senin iyi gibi fikrim var yani.
Peki sence nasıl? Yani depresif değil miyim?
O kadar değilsin. İşte, sen biraz abartıyorsun bazı olayları.
Ya işte abartma değil. Yani ne bileyim. Çok paylaşmam ya. Hani böyle daha mesela başka şeyler varsa da ya genelde nasıl diyeyim, depresyonu ya da şeyi moral bozukluğunu ben evde kendi kendime yaşarım gibi bir durumum var. Yani mesela hani dışarı çıktığım zaman arkadaşlarımla oturduğumda ya da sosyal hayata karıştığımda onu yansıtmayı sevmiyorum. Yani çünkü kafa boşaltmak, gülmek, eğlenmek bir şekilde iyi geliyor. Zaten hani şeyi seviyorum, ne bileyim hani böyle kendi dertlerimle ya da kendimle alay etmek de hoşuma gidiyor. Ama o da bir şey gibi geldi bana hep. Yani şey gibi kullandığımı düşündüm. Nasıl diyeyim? Böyle bir hani savunma mekanizması gibi. Hani o an geçecek ve hani yarın öbür gün daha iyi olacak. Şimdilik bunu böyle bir es geçeyim durumu oluyor ama bazen çok nasıl diyeyim, eve böyle kapandığım, böyle işte ne bileyim ya, depresyonu böyle başkalarıyla değil de kendi kendime yalnızlığımla paylaşmayı daha çok seviyorum diyeyim.
Mesela Elliot Smith'in bir lafı var. Kaybolacak güzel bir yer bulmak için geçtiğim her köprüyü yakıyorum. Aslında bir arayışı var yani. Adam kaçmak istiyor. Olduğu dünyaya ait hissetmiyor kendisini. Bu daha çok bir varoluşsal problem. Mesela sende var mı böyle bir varoluşsal
problem? Yok canım.
Yoksa dış bazıları işte başına kötü şeyler gelir ve onlardan etkilendiği için karamsarlaşır. Bazıları da gerçekten hayatta var olmakla ilgili problemleri olduğu için daha çok depresif. İşte belki de o ikincisi olmadığı için ben sana öyle söyledim.
Ya şöyle, hayatımın belli bir dönemleri ciddi böyle çok melankolik geçti. Bunun daha böyle en zorlu ya da sıkıntılı dönemlerde ki aslında baktığında bazı seneleri böyle sayabilirim. Hatta zaman zaman işte bazı dönemler çok ciddi karamsar olduğum, hiç de çok sosyalleşmediğim, çok depresif hissettiğim, hatta sıkıntıdan, stresten artık fiziksel olarak etkilendiğim durumlar oldu. Varoluşsal sorun da çektim. Bak mesela şey var, hani daha açık anlatmam gerekirse, ben 3 yıl işsiz kaldım ya bir dönem.
O zaman işte hayatı sorguluyorsun değil mi Cemil?
Evet, yani mesela şey diyordum, ya ben bir et parçasıyım, hani hiç etten kemikten bir yığınım yani. Hani benim yaşamamın ya da varlığımın çok da bir önemi yok. Dünyadan gelip geçeceğiz hepimiz gibi bir durum oluyor. İnsanın hayatında bazı dönemlerde hani böyle başına bir şeyler gelebiliyor. Sadece işsizlik de değil. O dönem başıma bir sürü şey daha üst üste binmişti, gelmişti. Ve ciddi bir bunalıma girmiştim. Yani ekonomik boyutu vardı işin, işte ne bileyim yalnızlık boyutu vardı, stresli bir dönemim vardı, başka problemleri vardı. Hayatımın bir döneminde saç kıran bile geçirdim sıkıntı ve stres yüzünden, depresyon yüzünden. Ama mesela o dönemde bile arkadaşlarımın yanına gittiğimde aman herkes gülsün, eğlensin. Çünkü ben arkadaşlarımla niye buluşuyorum? Hani onlara kendi derdimi dinletmek değil. Ben genelde zaten 2-3 kişilik kalabalık ortamlarda hiç o meselelere girmem. Ha, bir arkadaşınla baş başa kalırsın, muhabbet ediyorsundur. Onun da bir derdi vardır, dertleşirsin. O ayrı, ama mesela şey insanı da sevmem. Gelir böyle, senin hayvan gibi sıkıntın vardır. Gelir masada oturur, eften püften sebeplere derdim falan var der. Sevmem, ya da insanları da bu anlamda bunaltmayı, bayıltmayı sevmem. Kendi içimde yaşamayı severim. Genel olarak da böyle çok moda hemen düşebilen bir insanım. Yani hani böyle melankoliyi seviyorum, karanlığı seviyorum. Böyle ne bileyim hani mesela şu an hava kapalı Ankara'da, böyle yağmurlu gibi ve çok hoşuma gidiyor, anlatabildim mi? Hani güneşli havaya nazaran bunu daha çok seviyorum. Ya bunun bile yani karakterimde de var ama hani genel olarak yaşadığım sıkıntılı ya da stresli süreçleri kendi kendime atlatabildiğim için bir şekilde ya da bunu başıma iyi şeyler gelip onlara tutunmaya, sarılmaya ya da o konuda çabalamaya devam ettiğim için şey de bana çok gelmiyor. Yani aşırı depresyon, böyle aşırı varoluşsal işte hayat hiçbir şey demek değil. Kendimi bir şeye vereyim, bu kendime verdiğim şey çok kötü olsun ya da intihar düşüneyim ya da hayat çok anlamsız değil. Hayat hani ne olursa olsun yaşanmaya değer gibi düşündüğüm için çok fazla da girmiyorum o depresyonun derinlerine doğru.
Benim hayatımın en depresif demeyeyim de en sıkıntılı dönemleri de Ankara'da geçmişti. O yüzden de Ankara'yı sevmem. Tabii ki Ankara'ya da şey yapmayayım, suçu tamamen Ankara'ya atmayayım. Askerdeydim ve küçük bir birlikti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ydı tam meclisin karşısında ve bir binada aslında yaptım. Ve binanın biz Bodrum'undaydık. O yüzden de şeydim ve şöyle bir avantajım vardı. Çok güzel bir
Sahil yoktu.
Kitabımız vardı. Evet, sahil güvenlik Ankara'da yapmak çok ironik. Güzel bir kütüphanemiz vardı ve orada istediğim kitabı okuyabiliyordum ve hayatımın en çok okuduğum dönemi o zamandı. Ve Albert Camus'un Yabancı kitabını okumuştum. O da bende bir işte biliyorsunuz hani Albert Camus varoluş felsefesinin en önemli varoluş felsefesi üzerinden kitaplar yazan en önemli yazarlardan bir tanesi. O beni bayağı bir hayata bakış açımı değiştirmişti. Tam da askerlik dönemi zaten. Böyle bir hayatımın bakış açısının değişmesini istediğim zamanlar belki de içten içe. O yüzden Ankara'nın da bende öyle bir etkisi var Celil. Yani çok soğuk, böyle ister istemez dışarı çıkamıyorsun, güneş görmüyorsun. Bunlar da tabii ki etkiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Sanat tarihindeki resimlere bakalım. Hatta filmleri de belki birazdan konuşabiliriz. Sanatçıların yaptığı resimden nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu da çıkartabiliyorsun. Sen mesela bir resmi analiz ettiğinde, bir resimle ilgili bilgi verdiğinde aynı anda o dönemdeki ressamla ilgili de bilgi veriyorsun. Neler yaptığından ve çok fazla eşleştiğini görüyoruz. En basit örneği Van Gogh mesela. Ama bunun dışında da bir sürü örnek verebilirsin. Mesela Edward Munch'ün de yine benzer şeyleri vardı. Mesela ben inanmıyorum ki ben çığlık diyeceğim bu arada. Çığlık tablosunu yaptığı zaman çok iyi bir ruh hali içerisinde olsun. Hiç zannetmiyorum.
Hiç iyi değil o zaman.
Yani o yüzden de şey hani sanat tarihinde de bu arada çok iyi sanat tarihinde psikolojik durumu çok iyi olup böyle çok önemli eserler veren bir sanatçı var mı?
Psikolojik durumu çok iyi olup.
Evet, böyle şeylerden düşün. Starlar var ya, Van Gogh'lar, Picasso'lar, Frida'lar. Frida'yı mesela anlatsak zaten o
Ya,
tam bir yıkıntı.
Frida komple trajedi. İşte trajedileri bir düşüneyim. Caravaggio trajedi. Van Gogh öyle. Zaten hani
Da Vinci sanki değil o
usta.
kadar.
Da Vinci değil, evet. Da Vinci. Ama Da Vinci de şey dönemine göre şimdi şöyle bir şey var. Floransa'da o dönem bir eşcinsel olmanın zorluklarını yaşamış. Aynı zamanda bir gayrimeşru çocuk o dönemde.
Tamam, o
Hani
da sıkıntılı.
ve lise, üniversite seviyesi okulları alınmadığı için Latince bilmiyor ve kendini eksik hissettiği için zaten bu kadar çok bilime yönelip bu kadar hani fazla projeyi yapmaya çalışıyor. Hani o açığı kapatmaya çalışıyor. Latinceyi sonradan kendi kendine öğreniyor falan. Ya onun da var böyle bir derdi. O da çok normal değil. Michelangelo zaten hasta.
Rembrandt için şey demiştin, çok en zengin ressam şimdiye kadar gelmiş geçmiş o olabilir diye demiştin seminerinde. Belki o.
Şöyle, Rembrandt döneminde evet ama Rembrandt'ın hayatı bir dönem o kadar yüksek tırmanıyor ki işte Hollanda'nın, Amsterdam'ın en zengin ressamı oluyor. Hatta şöyle, Amsterdam'da sadece çok zengin tüccarların oturduğu bir Yahudi mahallesinden inanılmaz bir ev alıyor. Ve Japonya'dan samuray zırhları falan getirtecek kadar ya da girdiği bir galeride, bir sergideki tüm eserleri hiç bakmadan hepsini satın alıyorum falan diyecek kadar şov yaparken bir anda kariyerinde bazı şeylerin ters gitmesi, karısı Saskia'nın 3 tane ölü bebek doğurduktan sonra 4. Titus'u doğururken kendi ölmesi ve Titus'u Rembrandt'ın kollarına bırakması. Sonra Rembrandt'ın hayatındaki herkesin ölüp Rembrandt'ın artık modasının geçtikten sonra ve toplum gözünde bu herif iğrenç bir herif demelerinden sonraki Saskia'dan sonra evde Titus'a bakıcılık yapan kadınlarla yatıp kalktığı için o döneminde Protestan Hollanda halkı şey yapıyor, uzak durmaya başlıyorlar ve siparişler kesiliyor. Haciz geliyor evine, borçlanıyor, batıyor ve ondan sonra bir böyle eğlence parkının, hani günümüzdeki Luna Parklar gibi düşünülebilir, yakınında bir eve taşınıyor, bir bodrum katına ve sarhoşların kapısına kusup işediği falan bir ev, yani böyle çok tek göz bir oda bir evde.
Ama Celil, en son oğlunun... Ama bunların hepsini şeyde yapıyor, yani o en iyi eserlerini verdiği zamanlar zengin olduğu zamanlar değil mi? Yani bu dönemlerde çok önemli eserler vermiyor.
Tabii tabii, zengin olduğu dönemlerde iyi eserler veriyor ama bence fakirleştikten sonraki eserleri daha güçlü bence. Hmm. Yani meşhur eserleri şeyde, nasıl diyeyim, Gece Nöbeti mesela en zirvede olduğu dönemde yaptığı bir eser. Ama Gece Nöbeti'ni yaptıktan sonra zaten hayatı tepe taklak oluyor. Çünkü o da orada dönemin zengin insanlarını öyle bir eleştiriyor ki işte kariyeri orada zaten bitiyor. Ondan sonrasında mesela oğlu Titus'u da kaybediyor ve adam böyle hayatındaki herkesin öldüğünü görmüş. Mesela Zenobis olarak yaptığı işte akıl hastası bir ressam modunda böyle kendi yaptığı bir otoportresi var. Mesela benim en sevdiğim eseri odur. Çok böyle iyice karanlıklaşıyor resimleri falan. Ya Rembrandt'ın hayatı hem çok iyi hem çok kötü diyebiliriz. Aşırı kötü bitiyor, yapayalnız ölüyor. Goya'nınki zaten rezalet.
Goya hatta bu çocuklarını yiyen koronası hatırladığım kadarıyla en karanlık döneminde Goya yapıyor.
Evet, karanlık dönemi var. Karanlık, kara romantizm denilen bir dönemi var. Cadılar, işte savaşlar, savaşın felaketleri, haydutlar, soyguncuların işte kadınlara şiddet uyguladığı ya da işte cinsel istismar sahneleri. Ya inanılmaz kötü ve karanlık resimleri var Goya'nın.
Gelir, şunu Goya'da, fark ettim.
Velázquez, bak mesela Velázquez'i sayabiliriz buna. Şey, hayatında bir derdi kederi olmayan, sarayda çok uzun yıllar çalışmış, baş ressamlık yapmış, aynı zamanda hatta elçilik görevleri üstlenmiş, İtalya'ya gitmiş, Venedik'te, Floransa'da, Roma'da bulunmuş, incelemeler yapmış, hatta yani Papa'nın bile resimlerini yapmış, hiçbir başarısızlığı yok, hayatında bir trajedi yok, hani böyle şey, yani tamamen başarılarla ve mütevazı bir hayatla geçmiş bir şey, sanat kariyeri var Velázquez'de.
Gelir, o da sıkıcı değil mi? Bak, Hemingway bile işte Çanlar Kimin İçin Çalar'ı yazmak için, yani onu yazmak için gitmiyor ama adam İspanya İç Savaşı'na gazeteci olarak katılıyor ki bir şeyler yaşayayım. Hı hı. Bir dertleri, işte savaşı göreyim, ondan sonra yazacak bir şeyim olsun. Çünkü evde oturarak, yazarlar da evde oturarak bir şeyler yazmıyorlar. Hı hı. O yüzden şey sıkıcı geliyor bana. Her şeyin mükemmel gittiği bir hayatta sanat eseri üretmek de çok zor geliyor. Mesela şey, cennet tasviri de bana mesela hiçbir zaman cazip gelmemiştir. Her şey mükemmel olacak ve sonsuza kadar yaşayacağız. Çok sıkıcı değil mi?
Yani bence de öyle.
Yani cehennem de tamam, çok hoş anlatılmıyor ama en azından karşılaştığı
şeyler var, bir action var orada.
Aynen, orada bir şey. Bugün hani, nasıl?
Bugün nasıl canımı yakacaklar falan diye.
Aynen, orada orası daha eğlenceli sanki gibi geliyor.
Temaşa. Bir de herkes cehennemde abi. Cennet bomboş büyük ihtimalle.
Bir de, evet bak, o özellikle son dönemde. Hiç mesela etrafında ulan bu adam kesin cennetliktir dediğin birisi var mı?
Yok sanırım ya.
Kesin cehennemliktir dediğin?
Çok. Çok.
Sen... Bir
ben
dakika.
Mi?
Niye yaşana bakıyorsun?
Cayır cayır yanarım. Ben cayır cayır yanarım abi hiç.
Güzel.
Kaza oturturlar yani hiç. Mesela şey... şey var bak mesela. Tarihte ressamların böyle... nasıl diyeyim... Genelde şeyi seviyoruz. Çok acı çekmiş sanatçılar... sonuçta acılarını yansıtırken sizin de acılarınızı yansıtıyor. Edvard Munch örneği güzel örnekti mesela. İşte o depresyon, melankoli, modern yaşam içindeki insanın değersizliği. Mesela Edward Hopper var. Yalnızlıktan konuşacaksak mesela en önemli
Evet.
ressamlardan biri. Amerikan yalnızlığı, bütün figürleri yalnızdır, sessiz ortamları vardır. Edward Hopper'ın resimlerinde hiçbir figürün diğeriyle temasa geçtiğini ya da iletişime geçtiğini görmezsiniz. Bir şeyi bekliyor gibiler ama bekleyecekleri şey hiç gerçekleşmiyor gibidir. Renkler soluktur, ışıklar soluktur, floresan ışığı dediğimiz ışığı böyle çok etkili kullanır. Ve işte onun da var işte gece kahvesi yok işte nasıl diyeyim başka başka mesela şeyleri çok sever. Yol kenarlarındaki benzinlik istasyonları, işte oradaki yalnızlık, bir taşrada işte pompacı oturmuş, hani müşteri bekliyor ama asla gelmeyecek büyük ihtimal müşteri. Öyle bir yer, tek bir tane böyle lambası var falan, sönük yanıyor o da. Mesela şey vardır, New York sineması diye bir tane eseri var. Öyle bir bunaltıyor ki o resim insanı. Bir yanda yer gösterici kadını gösteriyor, bir de sinema perdesinin yarısını gösteriyor. Ve sen ne sahnenin tamamını görebiliyorsun ne de sağ tarafı tamamen görebiliyorsun. O yüzden ister istemez rahatsız oluyorsun. Sol tarafta sinemanın içine baktığın zaman da herkesin ayrı ayrı oturduğunu görüyorsun. Ve herkes yalnız. Ve salonda sadece 3-4 kişi var. New York sineması abi. Yani New York'ta bir sinemanın içi bomboş ve aile yok, çift yok. Hani arkadaş grubu yok resmin içinde. Tamamen yalnızlık teması ve melankoli var. Mesela Edward Hopper'ın hayatına bakıyorsun. Çok mu şey yaşamış? Yok. Hani böyle trajediler yok, bir sorun yok ama adam melankolik. Hani kendisi bu durumu seviyor. Yani hani kendi dönemi kötü. Niye kötü? İşte İkinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış. Büyük buhranlar görülmüş Amerika'da. Toplum hızlı bir şekilde teknolojiye adapte olmaya çalışıyor, modernleşmeye çalışıyor. Herkes kendi dünyasında bireyselliğine çekilmiş. Kimse kimseyle muhatap olmuyor. Mesela tren sahneleri vardır. Herkes elindeki dergiyi okur. Kimse kimseyle muhatap olmaz. Herkes başka tarafa bakar. Hani tren vagonun içinde de 3-4 kişi vardır zaten. Hani bunun gibi böyle yalnızlık sahneleri var Edward Hopper'ın da. Onun dışında da
Bak New
başka.
York dedin. Benim de aklıma bir film geldi. Taxi Driver.
Joker'den.
Ne geldi?
New York deyince Joker dedim.
Aslında
Gotham.
şöyle Joker'i de konuşabiliriz. Zaten Taxi Driver ile Joker arasındaki benzerliği
Aa
çok
evet.
bariz bir şekilde
Taxi Driver
görebiliriz.
diyecektim değil mi? Aynen.
Taxi Driver'da da başka bir şey anlatıyor. Yani filmin tamamını değil ama şimdi belki filmi izleyenler çok dikkat etmemiş olabilir ama Travis Bickle, Robert De Niro oynadığı karakter zaman zaman bir ceket giyer, asker ceketi ve onun sol armasında King Kong şeyi vardır, logosu vardır. Şimdi King Kong logosu aslında onun bir noktada da Vietnam'da hangi birliğe ait olduğunu gösterir. Ama bir de King Kong'un hikayesi var. Şimdi mesela onu düşünelim. King Kong Afrika'dan getiriliyor veya işte bir yerden getiriliyor Amerika'ya. Ve bir aslında öteki olma durumu var. Ve orada ne yapar King Kong filmde? Bir kadını kurtarmaya çalışır. Şimdi filme dönelim. Taxi Driver'da ne var? Bizim karakterimiz bir türlü film boyunca o hayata adapte olamaz. Hem toplum onu istemez, hem de o topluma ayak uyduramaz. Yani sevgilisini, çok sevdiği sevgilisini, yani en az, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çok sevdiği flörtünü bile porno filme götürür ilk buluşmalarında. Onu ama şöyle söyleyeyim, kasıtlı olarak götürmez. Porno filmi götürmenin kötü olduğunu bile bilmez. O kadar hayattan soyutlanmıştır. Ve filmde sonrasında ne yapar? Judy Foster'ın oynadığı çocuk fahişeyi kurtarmaya çalışır. Aynı King Kong'un filmde o kadını kurtarmaya çalıştığı gibi. Aslında oradaki bir arma, basit bir arma gibi gözükür King Kong arması. Aslında o King Kong filmiyle Taxi Driver filmindeki paralelliği vurgular. Çünkü ve şu da çok önemli. King Kong da ötekidir. Aslında orada da Travis'in de öteki olduğunu gösterir. Hep bir kimliğini bulma. Joker filminde de benzer bir şey vardı. Joker filminde bir türlü Arthur kendini hayata adapte edemiyordu. Topluma kabul ettiremiyordu. Ve ne yapmaya çalışıyordu? Var olmaya çalışıyordu. Komedyen olarak isminin devamlı gazetelerde, televizyonlarda görünmesini istiyordu. Film boyunca da zaten televizyon çıkmak istemesi de oydu. Çünkü televizyona çıktığınızda var olursunuz. En azından bize öyle öğretildi. Kimliğiniz, mesela film boyunca babasını arar. Çünkü baban varsa sen varsın. Kimliğin varsa. Ve film Joker'de ne olur en sonunda? Aslında Arthur Fleck Arthur Fleck olmadığını öğrenir. İsmi bile olmadığını öğrenir. Ve gerçekten de yoktur aslında. Film boyunca var olmaya çalışır ve filmin sonunda olmadığını görür. Ondan sonra yeni bir kimlik oluşturması gerekir ve o Joker olur. O yüzden sinema dünyasında da bu varoluş problemleri, işte yabancılaşma, bir türlü yalnızlık çok fazla işlenen bir konu. Taxi Driver ile Joker de bu anlamda şey, iki önemli film olduğunu söyleyebiliriz bu açıdan.
Ya bir de şey var, dikkat edersen, ya ben de mesela şöyle bir durum oluyor. Instagram'da resim paylaşıyorum ya ben. İşte paylaştığım resimlerde işte günlük bir sahne paylaşayım. Güneşli, çok güzel bir doğa manzarası paylaşayım. Belli bir seviye beğeni alıyor. Ama biraz yalnızlık teması ya da biraz melankolik bir eser ya da korkutucu bir eser ya da çok dışa vurumcu sert bir eser paylaşayım. Bu kategori inanılmaz beğeni ve yorum alıyor. Yani biraz onlar da daha etkileyici çünkü insanların en sert duygularına, yalnızlıklarına vesairesine tercüman oluyorlar. Ya da sinemada baktığımız zaman çok konuşulan filmler hep dram filmleri. Yani hep böyle insanların konuştuğu, ilgilendiği, sinema salonlarını doldurduğu filmlere baktığında Joker de öyle melankolik bir tip, Taxi Driver da öyle ya da hani mesela ülkemizde zaten dram filmleri hep daha önde oldu. Hani hep komedi ülkesi izliyoruz ama komedi filmlerimiz tamam. Hani Recep İvedik'i falan saymıyorum. Genel olarak hep böyle işte Babam ve Oğlumlar. Hep dram üstüne. Eski Yeşilçam'da da öyle. Hep bir dram var. Hep bir yalnızlık. Hep bir işte kavuşamama durumları. Yarım kalan sevdalar. İnsanlar genel olarak trajediyi, dramı, hüznü seviyorlar. Ya bugün televizyonu aç bak, televizyondaki programların, sabah programlarının hepsi dram abi. Çok ağır dram hem de, trajedi. Yani.
Peki şunu soracağım bu noktada, tam bu noktada bu soruyu soracağım. Sence, diyelim ki sen yalnızsın. O yalnızlığınla yüzleşmek için yine yalnızlığı tanımlayan bir tabloya veya filmi mi izlemek istersin, tabloya mı bakmak istersin? Veya diyelim ki evet, onunla yüzleşmek istiyorsun. Neden film izliyorsun? Yani o filmde nasıl o yalnızlığını çözeceğini düşünüyorsun? Veya sence neden olabilir? Neden sanat eserleriyle duygusal olarak bağ kurmaya çalışırız?
Yani şöyle, benim gibi hisseden insanların yaptığı işlere bakmak aslında beni rahatlatabilir diye düşünüyorum. Hani sonuçta ben şimdi diyelim ki yalnızım ama bu sadece ilişki anlamında değil. Yani böyle genel anlamda yalnızım. Yani hani böyle arkadaş, aile, ilişki.
Kalabalıklar böyle içerisinde yalnızlık diyorsun.
Hayır. Genel olarak yani hayatımda kimse yok. Joker kadar yalnızsın diye düşün, tamam mı? Yani hani o durumda Joker'i izlemek onunla daha rahat iletişim, yani onu daha rahat anlayabileceğimi düşünürüm. Çünkü ben sıcak bir aile filmine gittiğimde diğer insanların aldığı hazzı alamadığım gibi çok anlayamam o duyguları. Ya da atıyorum işte bazı insan vardır hiç hayatında böyle şey aşık olmamıştır ya da böyle mükemmel bir ilişki yaşamamıştır. Onun için aşk filmi çekici değildir. Ya da aşk onun için önemli değilse aşk filmi izlemez, çekici değildir. Melankolik ve yalnız bir tipse daha çok melankolik filmleri ya da yalnızlıkla ilgili filmleri tercih edecektir. Yani hani çünkü onunla daha rahat etkileşime girebilir, onu daha rahat anlayabilir, algılayabilir. Oradan kendi hayatından pay biçip bazı sonuçlar çıkarabilir. Ha, ben de böyleyim ya da ben de atıyorum bu tarz şeyler yapıyorum falan diyebilir. Hani Taxi Driver filmini izleyen bir insan düşün. O hayatı yaşayan. Aslında kendinden çok şey bulur. Kendinden şeyler bulduğu zaman da bu hoşuna gider. Mesela işte sanatçıların hayatlarına bakıyoruz. İşte Van Gogh bizim ülkemizde çok çok fazla tıklanıyor, beğeni alıyor. Ve hani ben ilk başta şey diyordum ya, resimleri çok renkli falan ya. O yüzden zannediyordum. Hani resimleri çok renkli diye insanlar belki de çok bilmiyor. Hayır, biliyorlar. Teo mektupları okumuşlar. O melankoliyi biliyorlar zaten. O melankoliye rağmen işte resmiyle bir şeyler anlatma çabası. Mazlumun yanında olmak bizim toplumumuzda zaten genel bir şey. Yani biz toplum olarak genelde şunu gözlemliyorum. Biz mesela bir futbol maçı, bir basketbol maçı açıyoruz diyelim. Televizyona denk geliyoruz. Kaybeden takım biraz mücadele göstersin. Biz hemen kaybeden takımı tutarız. Çoğunluk böyle bak. Hani çok genelleme yapmak istemiyorum ama çoğunluk böyle. Yani çünkü ülkemizin genel durumu da o ya. Ya mesela sen tutup da San Marino'yla İspanya'nın maçını izlerken İspanya'yla eşleştirmezsin kendini. San Marino'yla eşleştirirsin. Çünkü ülkenin futbol takımı da o tarz bir futbol takımı.
O kadar da
Anlatabildim mi?
yapma. O kadar da yapma
San
şimdi.
Marino'dan gol mü yedik biz yani şimdi? Hani öyle bir şey var ki bence öyle ya. Çok da şey yapmıyorum. Futbola girmeyelim.
Ya şey var Celil. Şimdi bu ilk pandemi olduğu zaman özellikle sinema podcastlerini dinliyordum ben ve orada en çok tartışılan şey bundan sonra hangi filmler çekilmeye başlanacak. Ve oradaki yapımcıların çoğu şundan bahsediyordu. Komedi filmlerinin patlayacağını, yani çok daha fazla izleneceğini düşünüyordu. Çünkü insanlar kendi gerçekliğinden kaçmaya çalışacak. Zaten sen evin içerisindekisin, depresifsin. Üstüne bir daha yine depresif filmler izlemek seni daha çok bunalıma sokacaktır. Mesela o dönemlerde ben Taxi Driver'la Joker filmini arda arda analizini yapmıştım. Ve katılımcılar isyan etmişti. Ya Kemal Bey, zaten bunalımdayız. Üstüne sen daha da bunalım filmler bize gösteriyorsun. Bir böyle bir durum var, yani gerçekliğinden kaçmak. Bu arada senin söylediklerine de katılıyorum. Yani benzer şeyleri ben de gözlemliyorum. Bir de şu da var. Şimdi sen yalnızsın. Çoğu zaman aslında biz yalnızız, yalnız olduğumuzun farkına da varmıyoruz. Çoğu zaman o filmleri izlediğimizde de kendi gerçekliğimizi de anladığımız oluyor. Yani bakıyoruz, Arthur Fleck'e bakıyoruz, kendimizle karşılaştırıyoruz veya onunla empati kuruyoruz. Ve belki de onun yalnızlığı üzerinden kendi yalnızlığımızı da veya
Evet.
hangi duygu varsa
Ya
onu da
sana
belki de
öyle diyorlar ama
anlatabilir.
Taxi Driver ve Joker incelemesine üst üste geliyorlar, anladın mı? O biraz da şey demek, ya ben çok melankolik değilim.
Ama şey vardı mesela, katılım da azdı. Öyle bir gerçek de vardı. Ve şunu fark ettim. Ben de aslında hoşlanmıyormuşum o dönemlerde onu anlatmayı.
Şey var bak, mesela benim seminerlerime gelenler genelde dün hatta konuştuk Eşan'la. Raffaello'ya gelenler ağlıyorlar. Tamam mı? Bayağı ağlıyorlar yani. Michelangelo'ya gelenler de ağlıyor falan. Bir kere Caravaggio'da bir tane kız önde oturuyordu. Ağlamaya başladı. Dedim ne oldu dedim. Öldü falan dedi. Tamam mı? Yani böyle ama işte alkış kıyamet bitiyor. Mesela onlar. Tamam mı? Ama Velázquez anlattım. Ben dedim ya hayatında çok bir derdi yok. Ama ben performansımı aynı sergiledim. Yani Caravaggio anlattığımdan ya da işte Raffaello, Michelangelo anlattığımdan bir farkı yoktu Velázquez'in. Ama hikaye insanlara hani böyle hafiften bir alkış ya da işte eğer online'da izliyorlarsa ağzınıza sağlık CHB, güzeldi deyip kapatıyorlar konuyu. Ama içerik izleyiciyi ister istemez çok etkiliyor. Michelangelo'nun yalnızlığını anlattığım kısımda kesin bu burunlar çekilir mesela. Yani bu şey var, biz seviyoruz böyle şeyleri ve onlarla etkileşime girmeyi de çok seviyoruz. Ben Caravaggio semineri yapacaktım ve Joker çıktı. Beşiktaş'a gittim, Joker'i izledim. Akşam da Caravaggio semineri var. Gündüz gittim sinemaya, akşam da şeye gittim, Beşiktaş'a. Neyse, tabii ben de bilmiyorum ki o gün salonun yarısı Joker'den çıkıp Caravaggio'ya gelmiş. Ve şey oldu, ben böyle Joker diyorum, Caravaggio'ya anlattım anlattım anlattım, ilk yarı bitti. Dediler ki ya Celil Bey ne yaptınız, hani sabah Joker izledik, akşam buraya geldik, bir Joker de burada var. Dedim ki hoşunuza gidiyor, yalan söylemeyin. Yani bayağı şu anda haz alıyorsunuz ve evet herkes daha çok haz alıyor. O dram, o insanların o nasıl diyeyim ya, mesela Caravaggio'nun ne yaşarsa yaşasın ki çok kötü şeyler yaşamış o da, ya da bilmediğimiz belki neler yaşadı, ona rağmen verdiği reaksiyon, çünkü senin benim veremeyeceğim bir reaksiyon. Hani işte biz resimleri, onların hikayelerini, filmleri de izlerken film olsun resim olsun sonuçta kendi yapamadığımız, mesela Edvard Munch melankolisine, panik atağına, modern yaşamdaki yabancılaşmaya çığlıkla tepki vermiş. Yani ve sen de o tepkiyi vermek istiyorsun ama o tepkinin karşılığını bulamıyorsun. Senin elinden bir şey gelmiyor belki. Yani sen Benim gelmiyor mesela. Ben ne yapacağım? En fazla Edward Munch ile ilgili yazı yazabiliyorum. Ben bir şey ortaya çıkaramıyorum. Ama Edward Munch çığlığı çıkartmış ya ortaya. Ben hayran insanlar doğal olarak kendileriyle aynı duyguları yaşayan insanların ortaya çıkarttığı sanatsal tepkiye hayran kalıyorlar. Çünkü diyorsun ki, aa, bu benim hislerime tercüman oluyor. Bu benim içimdeki sıkıntıya tercüman oluyor. Ve bunu hemen şey yapıyorlar, anlayabiliyorlar ve işte ortaya koyuyorlar.
Peki Celil, zor bir soru geliyor ama dürüst olmanı istiyorum. Hazır
Tamam,
mısın?
işte, tamam hazırım.
En son ağladığın film.
En son ağladığım film. Geçen neydi ağladım ben?
Arkadaş, bir de Eşan'ın yanında mı ağladın? İnsan
Ha.
erkekliğinden
Ha.
utanır.
Biz beraber ağladık. Bir
Beraber.
şey de ağladım, hatırlamıyorum ya.
Hepsini aldım.
Yaşam Fix hepsinde ağlıyor da ben neyde ağladım ya? Bir dakika, şey izledik biz.
Şimdi.
Şiitlerin Listesi'ni tekrar izledim.
Peki
Onda
Şiddetlerin Listesi'nde hangi sahnesinde ağladın?
son sahne ya. Şu araba 10 kişiye derdi. Şu üstümdeki rozetle iki insan alınabilirdi. Falan sahnesi beni her zaman çok etkiler. Yani o sahneyi ne zaman görürsem göreyim. Çok kötü. Bir de o kırmızı paltolu kızın yürüyüşü çok etkiler. Onda bayağı bir üzülürüm. Bir de şeyde bayağı bir duygulandım. Bu Intouchables diye bir Fransız filmi var ya.
Evet.
İşte sakat adama bakıcılık yapmak için gelen siyah bir adam var ve ikisi arasındaki dostluk. Mesela onun bazı sahneleri hafif duygulandırır beni. Aralarındaki o dostluk bağı falan, severim öyle şeyleri. Onun dışında bu aralar şey izliyoruz. Netflix'te seri katillerle ilgili 4 bölümlük mini belgeseller var. Charles Manson diyorum. Ted Bundy ile başladık. Ted Bundy izledik 4 bölüm. Sonra Milligan'ı izledik. Milligan'da 24 karakteri olan kişilik bozukluğu var. Yani şey, nasıl diyeyim? Çoklu kişilik bozukluğu. 24 karakteri var. Split'tekinin gerçek versiyonu gibi. İşte ve adamı 4 bölümlük belgesel kesin izle. Yani işte incelemişler, araştırmışlar ama öyle bir çocukluk ki. Ya yani mesela böyle, nasıl diyeyim, yutkunamadım. Bir yandan yazı yazıyorum, bir yandan hani orada kulağım gözüm ama yazı yazmayı bıraktım. Tamamen oraya kilitlendim. Çocukken ya ben mesela seri katil hikayelerini, hayat hikayelerini falan okumayı severim ve herhalde okuduğum en ağırıydı, duyduğum en ağırıydı. Şok olduk. Böyle bir istismar, bu kadar bir insan bu kadar acıya nasıl katlanmış? Yani katlanamamış ki 24 tane kişiliği olmuş. Mesela
O
bu
da bir
benim
nevi
hayatımı
kaçışı
yansıttı.
aslında.
Evet,
Beynin
öyleyim zaten.
hayatta kalabilmesi için uydurduğu
Evet.
bir şey.
Evet, bir kaçış ya da kalkan diye yorumlandı zaten falan. Dün akşam David Berkowitz, Charles Manson ve şeytani tarikatlarla ilgili yine Netflix'in hazırlamış olduğu 4 bölümlük bir şey izledik.
Dostum, sen seri katil filmlerinde bile ağlıyorsun. Ben
Yok.
abartıyorsun zannetmiştim ama
Yo,
yani.
ağlama değil ya. Mesela o çocuğun yaşadıklarını izlesen gerçekten etkilenirsin ama. Çünkü bir de gerçek ya. Hani gerçekten yaşamış bunları ve ablasıyla kardeşi anlatıyor bu arada. Üvey babasının her türlü tacizine, tecavüzüne, istismarına ve dayaklarına karşı artık hani çocukluğu, hayatı, beyni, ruhu bin parçaya bölünmüş bir insan. Ve şey, yani neredeyse, evet, birilerini öldürmüş, birilerine zarar vermiş ama yani neden yaptığını neredeyse yani neden yaptığını anlamak, şu anlamda anlamak, çünkü sağlıklı değil beyni. Hani artık o insandan normal bir performans bekleyemezsin ya. Ya bir insan, bir de çok güzel bir çocukluğu varmış gerçekten, böyle hani çok sevimliymiş falan. Neşe dolu bir çocukken bir anda annesi bir kere daha evleniyor ve hayatlarına giren bir
Üvey baba.
yaratık yüzünden, hayatlarına giren bir yaratık yüzünden
Bak, orada en azından
tamamen
bir üvey baba var. Ben de
var.
geçen bir şey izledim. Bu hatta Blue TV'de bu pavyon hayatını anlatıyordu. Oradan bir işte pavyonda çalışan bir kızla röportaj yapıyorlar.
Biliyorum, ben de izledim ama birinci sezon izleyeli de bayağı oldu.
Kızı ben sadece bir röportaj yani bir kısmından bir röportajı izledim. Kızı babası 12-13 yaşında satmaya başlıyor ama devamlı. Kız da bunu anlatıyor ve doğrudan anlatıyor. ve şunu gördüm. Ya hayatta ve öz babası bu arada. Hayatta babana güvenemiyorsan, şimdi bu kız bundan sonra yaşayacağı hayatta nasıl herhangi bir insana güvensin? Ya babasına çünkü en güvenebileceği insana güvenememiş. Bundan sonra nasıl güvensin? Gerçekten çok, bazen çok şanslıyız ve şükretmemiz lazım bazı şeylere.
Tabii.
Yani zor yani, gerçekten de.
Böyle nasıl diyeyim? Mesela şey, gündüz oturup eğlenceli şeyler de izleyebiliriz ama hani eğlenceli şeyleri bilmiyorum ya, manyak bir çiftiz ya da hani
siz ağlamayı seviyormuşsunuz ya.
Ya ağlamak da değil. Böyle o da biraz o da biraz değil, o da benim gibi. Yani melankolik şeyleri o da seviyor ve hani izlediğimiz filmler, ha mesela çok şey olması lazım. Hafif kafamız güzel falan oluyor. Hani bir şeye odaklanmak istemiyoruz. İşte hani açalım ya, mesela yeni bir komedi filmi aramak bile zor geliyor artık. Hani geçen açtık mesela, öyle hani muhabbet ederken bakalım diye Hangover açtık. Bayağı kilitlendik çünkü hani iyi film falan hani.
Kapatmadan önce ben de bir film önereyim Celil. Biraz zor bir film. Lanthimos'u bilirsin, duymuşsundur. Birçok
duydum, evet.
Şeylerde seyircilerimiz, dinleyicilerimizin de duyduğunu biliyorum. Onun aslında 6 filmi vardır ama ilk filmi Kinect'te çok böyle popüler değildi. Çok da biraz da deneysel bir film gibi. Bu 5 filminden en bilinmeyeni Alpler. Ve biz de yani benim de analizini yapmam gereken bir filmdi. Fakat yani mecbur izleyecektim ve ilk izlemeye başladım. İlk 20 dakika o kadar zor ki filmi izleme, yani filme konsantre olmak. Böyle çok seni hiçbir şekilde karakterle özdeşleştirmemeye çalışıyor yönetmen. Dışarıdan izliyorsun. Hikayeyle ilgili çok bilgi vermiyor. Çok zor. Ama bir yandan da izlemek zorundayım. Çünkü analizini yapacağım. Fakat Celil, yarım saat geçtikten sonra yönetmen öyle bir ters köşe yapmaya başlıyor ki, veya filmi anlamaya başladıktan sonra.
Hikaye, güzel, izlerim.
Hikaye şu. Bir grup insan var. 4-5 kişi. Farklı işlerde çalışıyorlar ama yan işleri var. Yan işleri de şu. Ölen insanların yerine geçiyorlar. Diyelim ki bir ailenin kızı ölmüş. Sen gidiyorsun orada, kızının rolünü yapıyorsun. Sana anlatıyor işte. Kimlik bunalımıyla alakalı, varoluşla alakalı o kadar önemli şeyler ortaya atıyor ki film. Çünkü şey, bir süre sonra o rolü yapmaya çalışan insanlar onu yapmadan yaşayamamaya başlıyor. Çünkü kendi kimlikleri yok. Ve o hayatları yaşıyor olmak onlara iyi gelmeye başlıyor. Ve bu işte dediğim gibi biraz daha hikayenin ortasından sonra başlayan. İlk yarım saat biraz zorlayıcı, tekrar ediyorum. Hani ama kesinlikle şans verilmeye değer bir film. Lanthimos'un Alpler filmi.
Ben de bakacağım.
İstersen ufaktan kaçalım Celil. Haftaya yol filmlerini konuşacağız.
Yolculuk.
Yol, yolculuk, sanat tarihinde, sinemada. Sinemada çok işlenen bir tema.
Yani belki, sanat tarihinde çok yok da ben filmde konuşmak istediğim için. Öyle.
Evet, filmde çok fazla var. Hatta böyle yolda geçmeyen ama yine de yol hikayesi olan filmler var. Hatta mesela ilk aklına gelen filmi söyle.
Into the Wild var. Tom Hardy'nin bir tane sonra arabada geçen bir filmi
bir
var.
Bir tane ya, sordum Celil. Bütün hepsini sayıyorsun. Neredeyse bir bölüme başlayacağız.
Şey var. Tom Hanks'in Azap Yolu'ydu da neydi İngilizcesi, onu unuttum.
Road to Perdition.
Ha, o var. Ya bu daha var. Benim aklıma çok gelir.
Var. Bak benim mesela Yüzüklerin Efendisi geldi.
Ha evet.
O yol filmi deyince evet, benim en aklıma gelen oldu. Her neyse, haftaya o zaman konuşulacak çok şey var. Evet. Ben o yol filmlerin neredeyse hepsinde aynı şeyi anlattığını düşünüyorum. Biraz onların üzerine konuşuruz. Sevdiğimiz filmlerden bahsederiz. Belki sanat tarihiyle ortak noktalarını buluruz.
Bir bakacağım ben de neler var diye sanat tarihinde.
Evet, bir şey yaparız. Üzerine düşünür, konuşuruz.
Tamam.
O zaman çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.